Ayrım 35.
Sosyalizm söz konusu olduğunda bilim, ideoloji, politika ya da teori, ideoloji, pratik ya da çözümleme, ideoloji, çözüm üçgeninin hayati önemi üzerinde durmuştum. Politikleşmiş toplumsal devrim anlayışı bu üçgenin sürekliliğini sağlamayı amaçlamalı. Sosyalist aydınlar, bilim adamları, sanatçılar, politikacılar, partililer ve emekçiler işte böyle bir üçgen içinde bir araya gelebilir. Böyle bir üçgende herkes kendi yaşam alanını bulabilir. Katılım sorunu böyle bir üçgen alanında çözülebilir. Politika pratik çözümler, bilim teorik çözümlemeler, öncüler ise farklı kategorilerden sosyalistlerin, emekçilerin katılımı ve ortak ideolojisiyle teori ve pratik, bilim ve politika arasında organik bir dolayım da sağlanabilir. Politika yapılacak işlere dair karar verme süreçleri ise katılımcı ve ortak ideoloji bu süreçteki tercihleri çıkarlara göre süzgeçten geçirebilir. Emekçi sınıfların çıkarlarını ve senin bunların karşılanmasındaki etik çıkarını bu çıkarlar bilime, teorik çözümlemelere dayandığı ölçüde gerçekçi ve kalıcı biçimde korunabilir. Politikalar pratik çözümler ideoloji dolayımından geçerek üçgen içindeki herkes tarafından üretilebilir. Yeter ki ortak ideoloji bilimsel çözümlemelerin pratikte sınanabilen teorik öncüllerin uzağına düşmesin. Bunlar birer temenni mi? Hayır, zorunluluk. Bilimsel çözümlemelerine, teorik öncüllerine dayalı katılımcı ideolojin ile ürettiğim politikalar, pratik çözümler önderlik sorununu ortaya koyar. Bunun gücü ve meşruiyeti kendinden menkul olmadığı sürece, kitlelerin öğrencisi olabilen, emekçileri yönetici kılan bir önderliği kitleler benimseyebilir. Böylece, somut politikalar ideolojinin türevi olduğu kadar, örgüt çizgisi, önderlik ve kitle çizgisinin de bileşkesi olabilir. Önderliğin işlevini yerine getirebilmesi açık ki bilimin teorik çözümlemelerin değil, politikaların, pratik çözümlerin kitleler tarafından benimsenebilmesine bağlı. Öyleyse politikalar bilimin teorik olarak çözdüğünü bir kez de pratik olarak kitlelerin öz deneyimiyle çözmek, çözdürmek zorunda. Bunu ise belirttiğim gibi ancak ortak bir ideoloji sağlayabilir. İdeoloji kitleler tarafından kavranıldığı ölçüde ve sürece maddi bir güç haline gelebilir. Lenin de böyle düşünüyordu. Ideas become power when they are grasped by the people. Bu cümlenin Rusçasını merak ediyorum ama burada serbest vezin şöyle çevirmek istiyorum. Düşünceler halk tarafından ele alındığı, tutulduğu, kavrandığı, idrak edildiği, istekle kabul edildiği zaman bir güç haline gelebilir. Düşünceler böyle iktidar olabilirler. Hem ideolojinin türevi, hem örgüt çizgisinin önderlik ve kitle çizgisinin bileşkesi olabilen politikalar sosyalizme uygulanabilir bir nitelik kazandırırlar. Emekçilerin her alandaki politika üretiminde bilinçli ve aktif katılımının sağlanması demek ki bu anlayışın olmazsa olmazıdır. Evet, bugüne dek teorik olarak böyle bir katılımı sağlayabileceği varsayılan kültür devriminin sosyalist devrimden iktidar alındıktan sonra ön plana çıkması benimsenmişti. Ama sen artık kesintisiz devrim sürecinin özelliklerinin teorik varsayımların ötesinde tarihsel ve pratik olarak anakronik geliştiğini yaşanmış tarihten biliyorsun. Öyleyse iktidar alınmadan önce ve iktidarın alınabilmesi için kültür devrimi ile yüklenilen görevleri bir eğilim olarak başlatabildiğin ölçüde, onun araçlarını bir nüve olarak yaratabildiğin ölçüde başarı şansını artırabilirsin. Dolayısıyla kültür devriminin görevlerini sana bugünün de görevleri olarak benimsetecek, politikleşmiş toplumsal bir devrim anlayışını tartışmaya ve geliştirmeye yönelmelisin. Başka nedir bu anlayış? Politikleşmiş toplumsal bir devrimde sosyalist insanın yaratılması devrim sonrasına ertelenmeyen bir görevdir. Bunun anlamı öncülerin ve kitlelerin sosyalizm için birlikte eğitilmesi. İktidarı almak için değil, iktidarı kullanmak için de eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi. Bu anlayıştaki bir devrime, önce devrimciler ve önce emekçilerin örgütlenmelerinde, yeni bir tarz ile örgütlenen partinde ve buna bağlı devrimci kitle örgütlerinde başlayabilirsin. Böylece başlangıçtan itibaren partili partisiz ayrımını ortadan kaldırmayı hedefleyen çözüm araçları peşinde koşabilirsin. Politikleşmiş toplumsal devrim anlayışında her şeyden önemli olan emekçilerin bilinçlenmesidir. Ama bildiğin gibi emekçi sınıfların kendiliğinden bilinçlenmesi, sendikalist ya da ekonomik bilinçlenmenin ötesine geçemiyor. Sınıfın gerçek anlamda bilinçlenmesi siyasi bilinçlenme, kendi ideolojisini benimseme ve bu kendiliğinden olamıyor işte. Sınıfa dışarıdan verilen bir bilinç, sınıfa siyasetin, siyasi bilincin dışarıdan götürülmesidir. Bugüne dek benimsenen teoride parti aracılığıyla sayesinde taşınacağı varsayılan bilinçtir. Bildiğin gibi ne yapmalının en önemli argümanı bu tespit üzerinde kurulu. Sınıfın bilinçlenmesi elbette parti türü bir örgütlenmeyi gerektirir. Dolayısıyla partili öncü kadroların bilinçli kadrolar olması kendini zorunlu bir kural olarak dayatır. Elbette sınıfa bilincin dışarıdan verilmesi partili kadroların sınıfın dışında ve sınıf adına mücadele vermesi değil. Dolayısıyla devrimcilerin sınıfın mücadelesinin sınıf hareketinin içinde yer alması şart. İşte ancak bu kayıtla sınıf bilincinin önce parti bilinci olabileceğini söyleyebilirsin. Partinin kitlelerin benimsediği önder olabilmesi ve partililerin ve parti örgütlerinin devrimci kitle örgütlerinde aynı şekilde öncü olabilmesi şartıyla. Aslında teoride buraya kadar pek sorun yok. Aslında Lenin devrimden de önce partinin sınıfın bilinçli çoğunluğunun desteğiyle ve bilinçsizlerin hiç olmazsa hayır hah tarafsız kılınmasıyla iktidarı alabileceğini savunmuştu. Devrimin gerçekleşmesi, iktidarın ele geçirilmesi ise sınıfın bütününün bilinçlenmesinde yeni olanaklar yaratan yeni bir evredir. Çünkü bilinçli örgütlü işçiler, parti hala sınıfın bütünü karşısında azınlıktadır. Bilinçli örgütlü işçiler, parti, sınıfın çoğunluğunu bilinçlendirmedikçe yöneten yönetilen ayrımı ortadan kaldırmaya yönelinmiş sayılamaz. Bu ayrımın bütünüyle ortadan kalkması, partililer ile partisizler ayrımının ortadan kalkması, parti ile sınıfın kaynaşmasıdır. Politikleşmiş toplumsal devrim, bu nedenle bilinçli örgütçü emekçiler ile birlikte bilinçsiz kitleleri de parça parça, kademe kademe örgütlemeyi, yerel inisiyatiflere, doğal komiteleşmelere önem vermeyi önüne koymalı. Partili partisiz ayrımının sonuçta bütünüyle yok edebilmek için başlangıçtan itibaren parça parça, kademe kademe, ortadan kaldırmaktan başka tarz düşünebiliyor musun? Toplumun bütününün hemen hemen aynı anda örgütlenebilmesi, sivil toplum mu, örgütlü toplum, nasıl? Ütopyanın gerçekleşmesi için onun eğilimlerini bugünden yaratmaya başlama çabası ile Ütopyanın minyatürünü hemen bugünden yaratabilme iddiası arasında sanırım büyük bir uçurum olmalı. Bu uçuruma düştüğün zaman hapı yuttun demektir. Billahi sivil toplumcu damgasını yersin. Hak eder misin, etmez misin? Bilmem ama böyle denince ne demek isterler? Bunu bile anlayamadan hayat boyu damgalı dolaşırsın. Muradını anlatamazsan ve üstelik ikide bir hemen şimdi, hemen şimdi diye bozuk plak gibi konuşup durursan, yok efendim sosyalizm hemen şimdi, yok efendim devrim hemen şimdi, nakaratını dilinden düşürmediğin için sana bu memlekette yatacak mezar bile bulunamaz. Şimdi sen de çok iyi biliyorsun. Bir zamanlar devrimci hareketin içinde yer alan arkadaşlarından bazıları sol kamuoyunda sivil toplumculuk olarak doğru yanlış isimlendirilen bir ideolojik politik tercih içine girmişler. Tartışmalar daha ziyade yurt dışında sürmüştü. Sen o zamanlar içerideydin. Yeterince izleyemedin elbette. Kimin ne dediğini yıllar sonra öğrenebildin. Öğrendiğin zaman zaten bir yararı da kalmamıştı. Çünkü sivil toplumcu denilen arkadaşların artık Marksizmle dahi selamı sabahı kesmişlerdi. Üzerinde durmadın. Ama diğer başka çevreler her polemik yazısında ikide bir canları sana küfretmek istediğinde işte bu sivil toplumcuların görüşlerini alıntılayıp durdular. Fatura yine sana çıktı her neyse. Bu eskimiş defterleri yeniden açmanın bir anlamı var mı? Yok. Çünkü dün sivil toplumculuk denilen görüşleri savunanlar şimdi eski söylediklerinden de çok uç bir noktadalar. Savunduklarının mantıki sonucuna ulaşmış gibiler. Tartışma olacaksa yine görüşleriyle olmalı ki bunu da yeri geldiği için Taner ile yapmaya çalıştım. Var, çünkü artık kimse savunmadığı için sahipsiz kalmış gibi görünen bu yaklaşımlarda potansiyel bir tehlike var. Şöyle bir şey, Şimdi burada seninle formüle etmeye çalıştığımız politikleşmiş toplumsal devrim anlayışını geliştireceğim derken, bunda içerilmiş argümanlardaki mantığı çekip uzattığında sen de abese varmış olursun. Sap ile saman birbirine karışır. Sen sosyalizm hemen şimdi dersin, Eloğlu bunu sanki hemen şimdi sosyalist bir toplumu kuruyormuşsun gibi anlar ve hatta hiç şaşırma, bunun böyle yapılması gerektiğini savunanlar bile çıkabilir. Fetiş haline getirilen her anlayışın başına bu tür işlerin gelmesi ne yapalım mukadderdir. Direniş komiteleri görüşünü savundun ama bunlar salt teorik değil, gündelik pratikte sınanarak geliştirilen görüşlerdi. Sonra gündelik pratiğin tıkandı, yenildin. Yurt dışındaki bazı arkadaşların pratiğin dışında savunduğun bu görüşleri fetiş haline getirdiler. Yenilginin ve o yıllarda yurt dışında bilemediğin başka tartışma konularının da etkisiyle Rudolf Barrow'un Yeşil Hareket'in filan sanırım görüşlerin abese kadar uzatıldı gitti. Şimdi ipin ucunu sıkı tutmanda yarar var. Bu tartışmaların alevlenmesi ve sönmesi hep sen içerideyken yaşandığı için elbette oldukça yabancı gelebilir sana. Hatırlıyor musun o yıllarda Türkiye Sorunları dergisinin 6 Taksim 2. sayısında demokrasi tartışmaları üzerine başlıklı bir yazı yayınlanmıştı ve bazı notlar çıkarmıştın. Yazıyla polemik anlamında değil ama yazıdaki haleti ruhiyenin sende bıraktığı izlenimler. Bu yeni tezlerin esasını enternasyonalizm karşısında tuhaf bir milliyetçilik, öncünün önderliği yerine kendiliğindencilik, siyasi mücadele anlayışı yerine ekonizm ve benzeri oluşturuyordu. Programda ve mücadelede temel tali ilişkisi yerine bağımsızlıkçılık savunuluyordu. Program ve mücadelede bir eksen bulunmamalıydı. Mücadele, alan ve görevler birbirinden bağımsız değerlendirilmeliydi. Elbette demokratik merkeziyetçilik yerine de ademi merkeziyetçilik. Bütün bu yeni tezlerin dibacesinde de anladığın kadarıyla doğrudan demokrasi fetişizmi yatıyordu. Yani seni şu direniş komiteleri ile sürecin başından itibaren kuvveden fiile geçirmeye çalıştığın saf komünist eğilim. Doğrudan demokrasi. Bu da ütopyamızın bir başka tanımı değil mi? Aslında Marksistler bütün örgütlenmeleri bu perspektifle ele almalılar. Doğrudan demokrasinin imkanları var olduğu kadarıyla tüketilebilmeli ama var olduğu kadarıyla ve koşullar el verdiğince bunun imkanları yeniden üretilmeli. Çünkü doğrudan demokrasinin anlamı açık. Söz, yetki, karar, iktidar, halka. Söz gelimi sosyalist devletin örgütlenmesinde demokratik merkeziyetçilikten doğrudan demokrasiye doğru güçlü bir yönelim gerçekleştiği ölçüde bu bir yarı devlet olabilir. Sosyalist devletten devletsizliğe, yani özgür üreticilerin birliğine doğrudan demokrasi yoluyla ulaşılabilir. Emekçiler ancak doğrudan demokrasi ile başlangıçtan itibaren aşağıdan yukarıya merkezi devlet örgütlenmesini kuşatmayı, fethetmeyi başarabilir. Sosyalizm sadece devlet düzleminde değil, hayatın her alanındaki birikimlerde iş yeri yerleşme birimi, doğrudan demokrasi örgütlenmeleri, kendi kendine yönetim, self-government ve öz yönetim, self-management üzerinde yükselebilir. Doğrudan demokrasi anlayışını devrimden, sosyalizmden önce de emekçi kitlelere benimsetmek, böyle bir anlayışın şimdiki toplumun bağrında bir nüve olarak gerçekleşmesi için çaba sarf etmek senin öncülük görevin. Direniş komiteleri anlayışının ve pratiğinin ekseninde bu çaban yatmıyor muydu? Sosyalizm hemen şimdi dersin, bugünden sosyalizmin gereklerini yerine getirmeye başlarsın. Devrim hemen şimdi dersin, yine öyle. Ama ne sosyalizmi hemen şimdi kurmuş olursun, ne de devrimin hemen şimdi muzaffer bir devrim olabilir. Doğrudan demokrasi hemen şimdi. Buna da ancak böyle bir anlam yükleyebilirsen, anlamlı ve geçerli bir düstur olabilir. Aksi halde söylediklerin şu anlama gelir. Merkezi örgütlenmeleri boş verin. Yerel inisiyatifler kendilerini örgütlesinler. Öncülük taslamayı boş verin. Kitleler ne yapacaksa kendileri yapsınlar. Hem canım onlara akıl öğretmeye utanmıyor musunuz? Onların kaderiyle oynama hakkını kendinizde nasıl bulabilirsiniz? Bırakın sözlerini söylesinler, yetkilerini kullansınlar, kararlarını versinler. İktidara da ister kendileri gelsin, ister başkasını seçsinler. Size ne? Siz ey kendini öncü sanan dinozor komünist bozuntuları, bırakın şu kitlelere dışarıdan bilinç götürme işlerini, onları örgütleme görevlerini. Onlar neylerse güzel eyler. Bırakın onları kendi başlarına, ister örgütlensinler, ister örgütlenmesinler. Madem doğrudan demokrasi olacak, bırakın onlar her şeyi halletsin. Kendi örgütlerini kursun, kurmak isterlerse. Siz de işte insan haklarını filan savunun. Politikaya bulaşmayın, politikayı da kitleler yapsın. Ya da en fazla siz 1/2 kitlelere ey kitleler, kendi kendinizi örgütleyin diye seslenin. İşte bunun gibi şeyler. Ama solculuğun liberalizmi de ancak böyle tuhaf bir hem deve hem kuş olabilir. Le sefer le passe. Bırakın örgütlensin, bırakın beklesin kendiliğindenciliği. Serbest piyasa sosyalizmi. İşte bütünsel saf anlamıyla bir doğrudan demokrasi. Hemen bugün her yerde. Olsun dersen bundan başkası olamaz. İrrasyonel bir tercih haline geliverir. Hemen şimdi her tür örgütlenmede doğrudan demokrasi eğilimini yerleştirmeye ve üretmeye çalışmak, bunun nüvelerini oluşturmaya çalışmaktır. Hemen şimdi her tür örgütlenmenin doğrudan demokrasi üzerine kurulabileceğini sanmak ise bunun minyatürlerinin yaratılması fantezisidir. Biyologlar bir tohumda bitkinin büyümüş halinin özelliklerinin bulunduğunu bilirler. Nurcular, bu tohumda bitkinin kendisinin kaderinin yer aldığına, tohumun o haliyle de bitkinin kendisi olduğuna inanırlar. Nüve ve minyatür, tohum ile kader denli birbirinden farklı anlayışlara denk düşer. Oysa doğrudan demokrasi başlangıçta kendi zıddının yani temsili demokrasinin öğelerine kısmen mecburdur. Temsilin olduğu yerde merkezileşme de olur. Demokratik merkeziyetçilik biçimindeki yarı temsili kurumlara mecburiyet üzerinde yükselmediği ölçüde doğrudan demokrasiyi hiçbir şekilde hayata geçiremezsin. De ki geçirdin. Atomize inisiyatiflerinle baş başa kalırsın. Dolayısıyla doğrudan demokrasi anlayışı ve uygulaması ancak demokratik bir merkeziyetçiliğe içerilebilir ve ancak onun içinde bir nüve, bir eğilim olabilir. Sosyalizm işte bu eğilimin giderek güçlenmesi ve nüvelerin, halk iktidar organları, hayatın tüm alanlarında yöneten, yönetilen, ayrımını azaltabilen bir yönelime doğru gelişmesi ve nüvelerin böyle bir gelişimde birer yapılanmaya, embodiment, bürünmesi süreci olarak yaşanabilir. Evet, bu anlamda hemen şimdi ve bugünden itibaren. Ama sosyalizme verili koşullardan, sınıflar arasındaki farklılaşmalar ve eşitsizlikler nedeniyle herkesin eşit olmadığı bir noktadan hareket edilerek başlanmıyor mu? Başlangıç noktasında önce bu başlangıca denk, saf tam olmayan bir demokrasi, temsili ve yarı temsili kurumlar imkan dahilindedir. İmkansızı mümkün kılmak, böyle bir noktadan hareketle saf tam ve doğrudan demokrasiye geçiş sürecinde yaşanabilir. Böyle bir sürecin önceliklere göre ve bir eksen etrafında gelişebilmesi mümkün. Paradoksu ortaya çıkaran imkanların ve koşulların dayatmasıdır. Hiçbir şey ha deyince olamaz ki. Sosyalizm ve demokrasi mücadelesini eksensiz sürdüremezsin. İktidar perspektifin olmadan iktidar mücadelesi veremezsin. Tercihi akıl ve mantık yapacak. Sen de buna göre yapacaksın. Mücadele sürecinde hiçbiri diğerinin önüne geçmesin diye her muhalefet alanı kendi başına taleplerini savunsun mu? Yoksa parçalı muhalefet alanlarını ortak bir mücadele ekseni üzerinde taleplerini koparıp alabilmeleri için güçlerini hep birlikte ortak hedeflerine yoğunlaştırarak mı mücadele sürsün? Özel alanlarda atomize olmuş muhalefet güçlerinin ademi merkeziyetçi programlarının aritmetik toplamıyla tanımlanan bir muhalefet hareketi mi? Yoksa dağınık muhalefet güçlerini ortak birleşik organik hale getirebilen ve böyle bir ortaklık üzerinde merkezileşebilen bir program ve örgütlenme anlayışına göre yaratılan birleşik muhalefet hareketi mi? Sınıf mücadelesi olgusunu indirgemeci nitelemesiyle bir çırpıda kenara koyabilirsen, sınıf mücadelesinden özerk alanlara ve bunların dinamiklerine bağımsızlık bahşedebilirsen, elbette birinci seçeneklerdeki mantığı ve tarzı benimsemiş olursun. Şimdi ayrıntısına girerek tartışmanın yeri değil, demoralizasyonu konuşurken üç tarzı siyasetten üçüncüsünün neden tercih edilmesi gerektiğini konuşmuştuk. Ama söz konusu üç tarzdan ikincisi, sivil toplumcuların tanımlarındaki özel anlamıyla özel alan teorisi ya da tarzı farklı toplumsal kesimleri kendi özel sorunlarıyla sınırlayan, buna hapseden, reformist bir anlayış olduğu kadar bunların esas olarak kendi başlarına ve giderek bireysel düzlemde bir kurtuluşu savunan bir anlayış. Sana düşen rol, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretelim, bilinçlensinler. Kendilerini kurtarsınlardan öte değil. Belki de gerçekten kültürel keynesçilik. Kültür devrimini eğitime indirgeyebilmek sanırım Tanzimat aydınlarından tevarüs eden bir iyi niyet göstergesi. Söz gelimi Ahmet Mithat'ın bütün emeli, %90'ı okuma yazma bilmeyen halka okuma zevki aşılamak, onları eğitmek değil miydi? Tanzimat aydınları Garp medeniyetine bu şekilde vasıl olunacağına inanmışlardı. Oysa kültür devrimi, Tanzimat kafası ile halkı yukarıdan aşağıya eğitmek değil, emekçileri kendi öz deneyimleriyle bilinçlendirmek. Siyasi bilinç dahil, kendi ideolojilerine, çıkarlarına sahip çıkabilecekleri tarzda örgütleyebilmek. Ama bunda bile dışarıdan bilinç okuma yazma öğretme misyonu yok mu dersin? Senin yıllar boyu benimsediğin tarz. Hayatın her alanında kitleleri somut sorunlarından hareket ederek onların kendi öz deneyimleriyle kendi sorunlarını çözme mücadelesine aktif katılımını sağlamak ve böylece geneldeki demokrasi mücadelesine seferber etmek. Bu mücadele ve bu mücadele bakımından da örgütlemek gerekir. Bunun sivil toplumcu savunusu şöyle değil mi? Doğrudan demokrasi olacaksa her özel alan bağımsız kalsın ve her alan kendi özel sorunlarıyla ilgilensin. Oysa doğrudan demokrasi anlayışı devrimci bir anlayış olarak demokrasi mücadelesi sürecinde ancak hayatın her alanında kitlelerin somut sorunlarından hareket ederek onları yeni bir toplum yaratma çabasına, devrim için ve dolayısıyla siyasi iktidar için de mücadeleye seferber etmek, bu şekilde kitlelerin katılımını sağlamak olarak gerçekleşebilir. Bu anlamda doğrudan demokrasi anlayışıyla farklı kesimlerin aynı sömürü düzeninden kaynaklanan farklı sorunlarının kendi doğrudan sorunlarının çözümünü devrim ve iktidar perspektifleriyle ele alınabilir.